Merhaba arkadaşlar, Code Fiction'ın P2P programına hoş geldiniz. Üçüncü programı yapıyoruz. Bugün bizimle birlikte Ebru Meriç Akgül var. Ebru, SHR Consultancy'de kurucu ortak, kurucu ortaklarından biri değil. Hoş geldin Ebru, nasılsın?
Merhaba, hoş bulduk. Ben iyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyi misiniz hepiniz?
Bizler de çok iyiyiz. Biraz seni tanımayanlar varsa aslında bayağıdır sektörde herhalde birçok kişiyle görüşmüşsündür diye tahmin ediyorum ama tanımayanlar varsa diye böyle biraz kendinden bahsedebilir misin?
Tabii. Şimdi ben en sondan başlayayım. Sonrasında başa dönüp bugüne getireyim. SHR'ın kurucusuyum. SHR Consultancy'nin. SHR nedir? SHR ağırlıklı olarak yazılıma yönelik IT recruitment üzerine odaklanmış butik bir recruitment house. Biz hem Türkiye'de hem de yurt dışındaki firmalara danışmanlık sunuyoruz. En temel farkımız sektördeki benzerlerinden bu işin yani yazılımın mutfağından geliyor olmamız. Dolayısıyla teknik konulara olan hakimiyetimiz. Bir de az önce söylediğim gibi sadece Türkiye'de çalışmıyoruz. Türkiye'den yurt dışına yönelik de danışmanlık verdiğimiz firmalar var. Doğrudan örneğin İsveç'te, Hollanda'da, Almanya'da çalıştığımız firmalar var. Sanıyorum bu anlamda da Türkiye'de tekiz. Biraz kendimle ilgili bilgi verecek olursam, ben aslında İTÜ mezunuyum ve endüstri mühendisiyim. Ve özellikle de endüstri mühendisliğinin bu algoritma, optimizasyon, simülasyon bu gibi konularını çok seviyordum öğrencilik sıralarımda. Dolayısıyla mezun olduğumda da mutlaka yazılımla ilgili bir iş yapmak istediğime karar vermiştim. Ve böylece benim kariyerim aslında Siemens'in yazılım ekibinde başladı. Ben 5 yıl boyunca orada çalıştım. Önce yerel projelerde görev aldım. Yani Türkiye içerisinde yaptığımız daha çok da üretim yönetim sistemleri ve endüstriyel otomasyon ürünlerinin tesislere entegrasyonu ve bunların bir yazılım altında toplanmasıyla ilgili bir çalışmaydı diyebilirim. Yaklaşık ilk 3 yılım böyle geçti.
Yani yazılımcılık yaptın.
Evet, evet, aynen öyle. Sonrasında bize yavaş yavaş yurt dışından, tabii Siemens'te bir Alman firması olduğu için daha çok Almanya'dan işler gelmeye başladı. Ben de Almanca biliyorum, İstanbul erkek mezunuyum ben. Dolayısıyla daha çok ben görevlendirildim. Ve böylece Almanya, Avusturya, Slovakya gibi ülkelerde çalışma fırsatı elde ettim. Ve böylece aslında oralarda yazılım projeleri nasıl yapılıyor, bunu doğrudan yerinde görme fırsatım var. Bu benim için önemli bir dönüm noktasıydı diyebilirim. Çünkü biz daha o zamanlar hani müşteriye daha yazılımın ne olduğunu ve nasıl faydalar sağlayacağını da anlatmaya çalışırken.
Hala anlatıyoruz herhalde onu.
Evet, ben öyle görüyorum ne yazık ki Mert. Halen bu devam ediyor dediğin gibi Türkiye'de. Onların ise hani bunları çoktan geride bırakmış olduğunu ve hani bizim bu daha lisans zamanında gördüğümüz software development life cycle'ı gerçekten uygulayarak projelerini yaptıklarını, çok kaliteyi ve süreçleri ön planda tutarak yaptıklarını görmüştüm. Yani bu bende böyle bir aydınlanma yarattı, onu söyleyebilirim. Dolayısıyla her Türkiye'ye döndüğümde de şunu sorgulamaya başladım. Biz neden burada kendimizi bu tarz işler yaparak değersiz hissettiriyoruz ve sürekli kendimizi başarısızmış gibi hissetmek durumunda kalıyoruz. Ben biraz hani bunun böyle kök nedenine inmeye çalıştım ve sorgulamaya çalıştım. Bunu nasıl değiştirebilirim diye. Ve açıkçası biraz da şunu sorguluyordum. Yani bu adamların iyi yapıp da bizim yapamadığımız, onların becerip de bizim beceremediğimiz gerçekten ne? Endüstri mühendisliğinde şöyle bir temel prensip var. Hani 5 tane neden sorusu sorarak kök nedene inebilirsin gibi bir yol. Hani biraz böyle bunları izleyerek o kök nedeni bulmaya çalıştım ve kendimce şunu gördüm. Biz daha doğru düzgün planlama yapmadan ve projenin içeriğinin daha ne olduğunu doğru düzgün müşteriyle mutabıklaşmamışken birdenbire projeyi yapar halde buluyoruz kendimizi. Oysa özellikle Almanya'da bunu gözlemlemiştim. Müşteriyle gereksinim şartnamesi üzerinde temiz bir şekilde anlaşılmadan yani ne yapılacağının ve aynı zamanda ne yapılmayacağının da iki tarafça net bir şekilde bilindiği düzeye gelinmeden proje yapılmaya kesinlikle başlanmadığını görmüştüm.
Bu mutluluğu hiç yaşayamadık yani, ne güzelmiş.
Evet, maalesef yani bu halen Türkiye'de devam ediyor acı bir şekilde. Bunu görünce hani bunun da temelinde aslında müşterinin ne isteyip ne istemediğini iyi bilmesinden geçtiğini gördüm ki benim bahsettiğim bu yıllar arkadaşlar 2007-2008 yılları oluyor. O zaman daha Türkiye'de yazılımın farkındalığı bile doğru düzgün yok. Dolayısıyla bu işin hani biraz Türkiye'de oturmasını zaman alacağını düşündüm ve hani kendi yetkinliklerimizi daha iyi gösterebilmek ve kendimiz ve yaptığımız işi daha değerli kılmak adına o zaman biz niye yurt dışındaki işlere aday olmuyoruz düşüncesi doğdu benim kafamda. Bunun üzerine ben açıkçası hani şu fikre doğru geldi. O zaman bir projeleri Türkiye'ye alalım ve Türkiye'de yazılım geliştirip bunu yurt dışındaki ülkelere satalım. İşte bu fikri hayata geçirmek üzere ben Siemens'ten ayrıldım ve eski adıyla ev olan, şimdiki adıyla Accenture Industrial Software Solutions olan firmanın kurulmasına öncelik ettim.
Yani bu aslında ilk girişimin değil senin.
Aynen, evet, ilk girişimim değil. Benim ilk girişimim aslında bir teknoloji firması. Dediğim gibi bizim amacımız tamamıyla Türkiye'de yazılım geliştirip bunu yurt dışına satmaktı. Temelde de hedeflediğimiz ülkeler Almanya ve Amerika'ydı. Bu hedef söylemesi bayağı kolay olmakla birlikte gerçekleştirmesi çok zordu, onu söyleyebilirim.
Ne gibi şeyler yaşadınız? Yani orada mesela eminim çok büyük problemler yaşanmıştır ama böyle aklında kalan yaşadığınız en büyük şey neydi?
Ya böyle birkaç tane anekdot anlatabilirim size. Bunlardan bir tanesi ne yazık ki şuydu. Türk, mühendis ve yazılım. Bu üç kavramın kesişim kümesi örneğin Almanların kafasında bir türlü canlanmıyordu.
Boş gibi.
Biz... hani biz bunun var olduğunu gösterebilmek için çok çalıştık. Yani anlatmaya çalıştım. Bazı önyargıları yıkmak Anladım. İçin başlangıçta çok çalışmamız gerektiğiydi. Bir de bu işin başında bir ben vardım. Bir de yine benim gibi böyle bir kadın yönetici vardı. Ve bizi ikimizi bir kadın olarak görmeleri bu çok ilginçti örneğin Almanlar için. Çünkü Türkiye'den gelen kontak kişilerin erkek olacağını varsaymışlardı. Yani biz bunu ilk daha karşılaşmada hissettik. Çünkü örneğin ilk toplantı için biz gittiğimizde bir firmaya Almanya'da havalimanında karşılamak için bizi bekliyorlardı. Ve hani iki erkek geleceğini düşünmüşler. Yani bu hakikaten enteresandı. Havalimanında birbirimizi bulamama gibi bir sorun yaşamıştık. Yani
çok çok kötüymüş gerçekten.
Evet. Hani dolayısıyla bütün bu önyargıları kırmaya çalışarak ve bunları sonrasında da aşmayı başararak iş yapmak çok kolay olmuş. Ama sonrası çok enteresan geldi bence ve belki bizim bile tahmin edemediğimiz bir başarı yakaladık. Yanılmıyorsam 3. yılımızı yeni doldurmuştuk kurulduktan sonra ve Türkiye'de yazılım ihracatı yapan firmalar içerisinde 5. olduk.
Aa, süper, çok büyük bir başarı gerçekten.
Yani dediğim gibi doğrusunu söylemek gerekirse bunu biz de beklemiyorduk. Evet, çok çalışmıştık ama bu bana işte başka bir şey sorgulattı. O da şuydu, gerçekten biz bu başarıyı nasıl elde ettik? Yani sadece bir başarının sadece çok çalışmakla elde edilebileceğini düşünmüyorum çünkü ben. Bir şey farklı ve sıra dışı yapmış olmak gerekiyor. Dolayısıyla hani bunu sorgulamaya başladım. Yani biz gerçekten neyi farklı yaptık da bu kadar başarılı olduk? Yani bizim ödün vermediğimiz bir şey vardı. O da şuydu. Biz insanları, şimdi Almanlarla özellikle iş yaptığımız için Almanların en önemli verdikleri konulardan bir tanesi uzun soluklu çalışma ve kalite. Buralarda bir eksik olduğunu gördükleri anda ilişkiyi kesebiliyorlar. Bu konuda bayağı katı ve sertler diyebilirim. Dolayısıyla biz şunu ödün vermeden projelerimizi yapıyorduk. Kişileri istemedikleri bir proje direkt görevlendirmiyordu. Bunun tersi de geçerliydi. Şöyle ki bir proje nasıl yetkinlikler gerektiriyorsa gerçekten o yetkinlikleri barındıran insanlarla bu yazılım projelerini yapıyordum. Dolayısıyla hani iki yönden de gelen bir yetkinliklerin örtüşmesi söz konusu oluyordu. Ben bunun çok fark yarattığını gördüm.
Peki mesela yani orada yani şu anda mesela yurt dışında birçok firmayla çalışıyorsun. Yani zaten yurt dışı firmaları eğer Türkiye'den bir firmayla çalışıyorlarsa kişi bulmak için, yani demek ki gönderdiğin adaylardan çok memnun kalıyorlar. Yani bu işin sürekliliği başka türlü sağlanmaz diye tahmin ediyorum.
Evet.
Mesela orada nelere dikkat ediyorsun? Yani mesela şimdi bizim hepimizin çok kötü anıları var şeylerle ilgili. İş görüşmelerinde insan kaynakları uzmanlarıyla genelde karşılaştığımızda böyle çok şey sorular soruyorlar. İşte ne bileyim böyle 5 yıl sonra ne olmak istiyorsun falan filan gibi böyle çok klişe sorular geliyor. Orada senin için hani mesela neler önemli ilk görüşmede?
Bir kere bu söylediklerinin tamamına katılıyorum. Zaten hani bizim SHR olarak var olma nedenimiz bu. Yani insan yazılım için bana göre en değerli varlık. Ve ben işte bu önceki teknoloji firmamızdaki deneyimimde doğru insanla doğru işin eşleşmesini ne kadar mucizevi bir şey olabildiğini gördüm. Yani bu başarının altında yatan oydu çünkü. Dolayısıyla şu an hani biz SHR'da da biraz aykırı bir duruş sergiliyoruz. Pek çok İK firmasına tersine. Bu klişe soruların hiçbir faydasının olmadığını görüyorum. Biz neye odaklanıyoruz? Bir kere biz öncelikle gerçekten karşımızdaki insanı anlamaya ve dinlemeye odaklanıyoruz. Pek çok insanın bence kaçırdığı nokta bu. Etkin dinlemek ve gerçekten anlamak için dinlemek.
Evet.
Bir tanesi bu bence. Bir diğeri dediğim gibi bizim içimizdeki danışman arkadaşlarımızın hepsinde bir yazılım temeli var. Bu şey demek değil bu arada. Hani, evet ben mühendislik kökenli bir insanım ve bu işin mutfağından çıktım ve şu an İK alanında çalışıyorum. Zaten iddiamız da şey hani İK'ya mühendislik yaklaşımı getirmek. Ama bu şu anlama gelmiyor. Hani her bu işi yapacak insan mühendis olması gerekiyor demiyorum ben. Ama eğer bir kişi IT recruitment yapıyorsa işletme kökenli olabilir, psikoloji kökenli olabilir. Hani daha farklı sosyal bilimlerden de gelmiş olabilir. Ama eğer IT recruitment yapıyorsa mutlaka temel teknik bilgisinin olması gerekiyor. Şöyle bir örnek vereyim. Örneğin daha bu yaz bizim aramıza katılan ODTÜ işletmeden bir arkadaşımız var. İlk yaptığımız şey şu oldu. CV Sistem Programcıları Derneği'nde Introduction to Programming kursuna gönderdim. Yani tekrar soruna gelecek olursak hani neye bakıyorsun derken bir gerçekten o insana özgü bir mülakat yapıyoruz. Gerçekten o insanı tanımaya odaklanıyoruz. Basma kalıp standart yaklaşımlarla değil. Her adayla yaptığımız mülakat özgündür ve ona özel teknik bilgiyi sorguluyoruz. Yani bu zaten en büyük farkı getiren nokta.
Yetkinlikleri nasıl ölçüyorsunuz teknik bilgi sorarken? Çünkü hani benim geçmişte mülakatlarda insan kaynaklarıyla karşılaştım. Bu konuda genelde teknik konuda uzmanlaşmamız insanlar. Mesela bir görüşmeye gitmiştim bundan yıllar önce. Bana işte .NET platformunu biliyor musun dedi. Evet biliyorum, orada yazılım geliştiriyorum dedi. Hı-hı. Bekledim. Peki ya PHP dedi. Ne dedim. Ondan sonra Java. Böyle 3-4 tane falan platform saydı falan afalladım ve biliyorum desem biliyorum olacaktım. Yani mesela yetkinlik ölçmeyi nasıl yapıyorsunuz mülakatlarda ve nasıl sorular soruyorsunuz? Platform spesifik mi soruyorsunuz yoksa genel şey sorularınız da var mı?
Evet. Ya Deniz şöyle söyleyeyim. Eğer gerçekten bir kişi teknik bir altyapıdan gelmiyorsa o zaman aynı senin dediğin gibi oluyor. Çünkü onun için yani standart bir İK'cı için durum şundan ibaret. Böyle keywordler var ve onlara tek atılıyor. Var yok. Dolayısıyla hani olay eğer anketse, yani çünkü bu anketten öteye geçen bir şey değil. Hani bunu zaten 15 dakikalık bir telefon konuşmasıyla herkes halledebilir.
Evet.
Yani olay bu değil. Olay teknik bilgiyi gerçekten değerlendirebilmekse bir kere önce onu bilmen gerekiyor. Biz neye bakıyoruz? Şimdi çok fazla programlama dili var. Örneğin ben daha böyle .NET kökenli birisiyim. Ama hani örneğin Java developer pozisyonunda değerlendirmek durumunda kalabiliyorum. Ya da örneğin şu an İsveç'e çalıştığımız bir rol var. Tamamıyla Android tarafındaki bir test mühendisliği pozisyonu. Şimdi biz şuna bakıyoruz. Temel bilgiler oturmuş mu? Burada da daha çok yani SHR olarak bizim yaklaşımımız Object Oriented Programming, Object Oriented Design kavramları, temel kavramlar oturmuş mu? Bir diğer baktığımızda da algoritma bilgisi, algoritma mantığı. Bu iyi yerleşmiş mi, iyi oturmuş mu? Çünkü biz şöyle düşünüyoruz açıkçası. Hani eğer böyle temel kavramlar, temel yaklaşımlar, bazı basicler diyelim, iyi oturduysa programlama dili zaten gelir. Hani çünkü bu çok rahat öğrenilebilecek bir şey diye bakıyorum ben. Hani bir programlama dilinden diğerine geçmek.
Çok doğru bir yaklaşım. Çok mutlu oluyorum böyle şeyleri duydukça insan kaynaklarında gerçekten ya.
Evet, evet, kesinlikle. Mesela Ebru, bundan önce çalıştığım bir firmada işte bir 6 ay içerisinde yaklaşık 150 kişiyle falan görüştüm. Evet. Ve yani şimdi teknik birisi olarak mühendislik, yani sürekli gün içerisinde bir sürü derdi olan birisi olarak o kadar çok kişiyle görüşmek gerçekten benim için çok yorucuydu.
Tabii ki.
Mesela orada aslında konuya gerçekten hakim bir insan kaynakları uzmanı olsaydı belki oradaki gelen birçok kişi zaten aslında öncesinde elenirdi. Yani aslında firmanın da çok fazla zaman kazanmasını sağlıyor böyle bir yetkinlikte olan birisi.
Kesinlikle. Yani ben Türkiye'deki en büyük eksiklerden bir tanesinin uzmanlık olduğunu düşünüyorum. Ve şu an Türkiye'ye baktığımız zaman IT recruitment dendiğinde bunu yaptığını iddia eden de pek çok firma görüyoruz. Fakat ben de daha önce işin hani firma tarafındayken diyeyim ve ben kendim de hani yazılım mutfağındayken bir nevi senin konumundayken diyeyim Mert, daha bir anlaşılabilmesi için. Böyle destek aldığımız danışmanlık firmaları olmuştu ve IT recruitment'ında özelleşmiş olduğumuz söyledikleri için çalıştığımız özellikle bazıları olmuştu. Ve ben zannediyordum ki hani Almanya'da gördüğüm yaklaşımı burada göreceğimi zannediyordum. Gerçekten bu konuda uzmanlaştıkları için IT recruitment yaptıklarını düşünüyorum. Ama çalıştığımız zaman gördük ki meğer talep bu tarafa kaydığı için IT sektörüne yönelmişler. Yani şunun gibi bir satış, finans ya da pazarlama pozisyonları çalışıyorduk. Lojistik pozisyonları çalışıyorduk. Ama şimdi talep IT'de ya da işte bilişim dünyasında olduğu için bu tarafta çalışıyoruz. Yani bu benim için hani gerçekten büyük bir hayal kırıklığı ve büyük bir şoktu. Çünkü hani IT recruitment çok özel bir konu ve mutlaka uzmanlaşmış olmak gerekiyor ve teknik bilgiye hakim olmak gerekiyor.
Ya o noktada pek çok insan aslında İK'yı şey olarak görüyor sanırım. İşte ha bir işe gireyim de işte İK'cı oluruz ya. Hani gelenlerle o ilk görüşmeyi yapayım falan. Genelde yaklaşım böyleydi mesela benim istisnalar dışında gördüklerim. Ondan sonra zaten ikinci aşamaya geçiyorsun. Geçmemen mümkün değil. Çünkü o insanlara güler yüz gösterdiğin zaman otomatikman ikinci aşamaya geçiyorsun. Ondan sonra şirketteki bir mühendisle falan görüşüyorsan hani orada birazcık teknik bilgini sorgulayabiliyorlar belki. Ama ben şeyi merak ediyorum bu aşamada. Tamam, teknik bilgisi olabilir, algoritma bilgisi mükemmel olabilir veya o şirket için çok uygun olabilir. Ama o şirketin kültürüne vesaire uygun olup olmadığını nasıl ölçüyorsunuz? Bunu merak ettim ben.
Bu çok önemli. Çünkü her şey dediğin gibi teknik anlamda mükemmel olabilir ama eğer kültürle, şirket kültürüyle o kişinin hayata bakışı, hayattan beklentileri, kariyerinden beklentileri bunlar örtüşmüyorsa orada zaten uzun soluklu bir birliktelik yakalayamayacağız demektir. O zaman bu hiç başlamasın daha iyi noktasına bile gidilebilir.
Zaten genelde daha çok para kaybettiriyor.
Kesinlikle. Dolayısıyla bir kere önce biz şunu anlamaya çalışıyoruz. Bu şirket kültürü dediğimiz şey ne? Bunun için ne yapıyoruz? Bir kere mutlaka çalıştığımız şirketlere gidiyoruz. Ve onların çalışma ortamını görüyoruz. O insanların arasına giriyoruz. Hatta mümkünse onlarla teknik seminerlere birlikte gidiyoruz ki o hani kişi olur da eğer o firmaya girecek olursa birlikte çalışacağı insanlar nasıl insanlar? Bütün bunları anlamaya çalışıyoruz. Yöneticilerini çok yakından tanımaya çalışıyoruz. Bu yöneticiler ne bekliyorlar? Bunlar nasıl insanlar? Dinamikleri nelerdir? Bunları çok iyi anlamaya çalışıyoruz. Bir de firma kültürü dediğimiz şey de bana kalırsa şeyler çok önemli. Yöneticilerin vizyonu, firmanın genel olarak yazılıma bakışı, bunu ne kadar ciddiye aldığı, çalışan değerini nasıl gördüğü, örneğin eğitimler konusunda ne kadar yatırım yapıyor? Buna yatırım yapmak için bütçe ayırıyor mu? Esnek çalışma saatleri dediğimiz zaman overtime'ı mı anlıyoruz? Yoksa gerçekten hani atıyorum 10 ve 16 arasında burada ol, onun dışında hani bir saat erken gelip bir saat erken çıkabilirsin. Ya da işte belirli günler daha fazla çalışıp örneğin cuma günü öğleden sonra boşaltabilirsin. Bu yaklaşımları biliyor mu? Hani olabildiğince şirket içindeki dengeleri anlamaya çalışıyoruz. Sonrasında da adaylarla görüşmeleri yaparken burada adaylara beklentilerini soruyoruz. Bir de geçmişe dönüp neler yaşandığını anlamak da önemli. Çünkü bazen insanlar beklentilerini söylerken kendileri de varsayım yapıyorlar. Farkında bile olmadan. Oysa esas geçmişte yaşananlar bize geleceğe doğru daha nasıl diyeyim daha doğru ışık tutabiliyor. Daha doğru kestirimler verebiliyor. Dolayısıyla örneğin daha önceki firmalarından neden ayrıldığı bunu iyi anlamaya, iyi irdelemeye çalışıyoruz. Yani ne sıkıntı olmuş da böyle bir değişikliğe gitmeyi tercih etmiş kişi. Ne olursa rahatsız olur, ne olursa motive olur ve orada devam etmek ister. Bunları iyi anlamaya çalışıyoruz ve bunun karşılaştırmasını yapıyoruz.
Çok teşekkürler.
Rica ederim. Selam Ebru. Bir sonraki soru bende. Okey, tamam. Aday şimdi yurt dışı pozisyonuna başvurdu. Görüştü, kabul edildi. Bu giden kişilerin yaşadıkları en büyük sorunlar neler? Yani düşünce setlerinde değiştirmeleri gereken noktalar var mı? Sorun yaşadıklarında siz destek vermeye devam ediyor musunuz?
Yurt dışı için mi sordun Fırat?
Evet, evet.
Şimdi ben önce yurt dışı ile ilgili gittikten sonrasından da önce gitmeden önceki bir konuya değinmek istiyorum.
Tamam.
O da şu. Son zamanlarda bunu çok yaşıyoruz. İnsanların çoğu son zamanlarda yurt dışına gitmek için daha da heveslendiler. Bizim bir yurt dışı pozisyonumuz açıldığı zaman, bunu ilan ettiğimiz zaman eskiye göre çok daha fazla başvuru alıyoruz. Öte yandan süreç başladığında ve aşamalarda ilerleyip sonlara doğru yaklaşmaya başladığımızda insanların daha kendini belki de yeterince tanımamaktan kaynaklı ya da bu süreci yeterince ciddi bir şekilde düşünmemekten kaynaklı sonradan korkularının belirdiğini gözlemliyoruz. Ve bu korkular bazen öyle olabiliyor ki son adıma gelinmişken dahi geri adım atılmasını sağlayabiliyor. Yani önce bir kere hani gerçekten zihin olarak evet ben ülke değiştirmeye hazırım. Sadece ben hazır değilim. Örneğin ailem de buna hazır. Evliysem eşim de buna hazır, çocuklarım da buna hazır. Bütün bunları düşünmek gerekiyor. Çünkü yurt dışı çok köklü bir değişim, çok köklü bir karar.
Buna... O zaman eş çocuğu yoksa en güzel durum oluyor herhalde.
Evet, o çok daha, evet, daha kolay oluyor. Ama tek yani bekar olanlarda dahi biz sorunlar çıkabildiğini gördük. Hazır olmamaktan kaynaklı. Aa gerçekten gidiyorum ya. Hani bunu gördüğü anda birden evet bir dakika hani burada bir dakika arkadaşlarım vardı. Müzik grubum vardı. Onu bırakmam gerekiyor. Ya evet çok trafik var. Çok şikayet ediyorum ama yine de ben cuma akşamları bir Taksim'e gittiğimde rahatlıyordum. İşte vapura bindip bir çay içtiğimde güzel oluyordu. İnanın hani bunlar şaka gibi geliyor ama biz bunların hepsini yaşıyoruz. Ve bunlar genellikle sona doğru yaklaşıp her şey ciddiye binmeye başladığında kendini daha çok belli ediyor. O yüzden biz yurt dışını gerçekten düşünen insanlara bir kere gitmeyi düşündüğü ülkeyle ilgili bayağı detaylı bir bilgi veriyoruz. O ülkenin kültürü, o ülkenin yaşam biçimi, o insan, o yani orada yaşayan insanlar, insanlar arası ilişkiler ve tabii ki de hayat standartları. Yani maddiyat da bunun içine giriyor. Bunlarla ilgili bayağı detaylı bilgi veriyoruz. Çünkü bizim çalıştığımız ülkeler Hollanda, Almanya, İsveç Akdeniz kültürü değil. Dolayısıyla çok daha farklı dinamikler var. Hani şu an aramızda işte İngiltere'de ve İsveç'te çalışan arkadaşlarımız da var. Hani onlar da söylediklerim onların kafasına çok net oturuyordur diye düşünüyorum. İnsan ilişkileri konusu özellikle. Ve yalnız kalma, zamanın fazla olması, ben bu zamanı nasıl dolduracağım? Eğer hiç hobim yoksa mesela hani hobisi olmayan bir insan bu zamanı nasıl dolduracak? Bazıları mesela psikolojik olarak ilk başlarda çöküntüye uğrayabiliyorlar.
Bazıları podcast kaydediyor mesela.
Evet, evet. Mesela, bizim yurt dışına gönderdiğimiz kişilerin çoğunda ben şöyle bir şey gözlemliyorum. İlk aylar çok güzel oluyor. Çünkü keşfettiğim çok şey var. Hani yeni dünyaya gelmiş bebek gibi. Hani, o ne? Hani her şey böyle keşfedilmeye açık. Büyük bir merak, büyük bir keşif duygusu. Önce yaşadığı yeri keşfetmek, yaşadığı şehir, yaşadığı ülke. Ondan sonra eğer burası Avrupa ise Avrupa'daki diğer ülkeler, diğer şehirler. Dolayısıyla böyle hafta sonları dolu oluyor, işte tatiller dolu oluyor ve bu yaklaşık 1-2 yıl gidiyor böyle.
Ya bu turist kafasıyla devam etmeye o zaman.
Aynen. Ama bir süre sonra şöyle oluyor. ya ben şimdi bu hafta sonu İtalya'ya gitsem, ya aslında ben Venedik'e gittim, Roma'da, Roma'yı da gördüm. Yani şimdi ben tamam ya şehir, ülke değiştireyim, İspanya'ya gitsem ya yine aşağı yukarı aynı şey olacak. Deyip
arkadaş, dertlere bak ya.
Gerçekten bunlar oluyor.
Güzel dertler.
First world problems ya.
Sonuçta düşünmeleri gereken şey, benim büyük bir zamanım var. Çünkü Türkiye'deki gibi değil yani. Trafik yok. Çok sistematik ve düzgün bir çalışma var. Yani mesai bittiği zaman bitiyor genellikle. Dolayısıyla insanlara kendileri için zaman kalıyor. Eğer ailesi varsa çok güzel. Yani ailesine bol bol zaman ayırabilir. Ama tek başınaysa bunu doldurmak zorunda. İşte burada bizim gözlemlerimiz daha çok varsa ileri, değilse yeni kazandığı hobiler ve spor özellikle. Bunlar devreye giriyor.
Buraya araya girebilir miyim? Mesela şimdi bahsettik. Yani ben İngiltere'de yaşıyorum. İşte Uğur İsveç'te yaşıyor. Mesela Uğur İsveç'e gittiğin zaman yaşadığın en büyük şey neydi? En büyük sorun neydi?
Düşünüyorum. Abi iş kültürü çok farklıydı mesela.
Evet.
Yani sabah 8'den 12'ye kadar masalarından kalkmadan çalışan insanlar.
Evet.
Saat 1'den 5'e kadar masalarından kalkmadan insanlar. Ve ben arada işte böyle kalkmak istiyorum, kahve içmek istiyorum, esnemek istiyorum, işte gerinmek istiyorum. Alışık değilim yani. Çünkü o kadar oturamam. Mümkün değil yani. Ayakta da duramam. O da mümkün değil. Beni en çok şey yapan buydu. Ve ara verdiğimde mesela bana kötü gözle bakıyorlar mı acaba? Hani ayıplıyorlar mı falan diye düşünmüştüm. Ama sonra bunun hiçbir problem olmadığını anladım. Onlar öyle çalışıyor. Ben de böyle çalışıyorum abi. Kabul ediyorlar seni. Sen işini iyi yaptıktan sonra mesela.
Evet, kesinlikle. Benim gözlemim de bu yönde. Daha çok Almanlarla tabii ben deneyimledim bunu. Tamamıyla iş çıktığına bakıyorlar. İş çıktığın iyiyse gerisine karışmıyorlar. O konuda bence serbestlik tanıyorlar. Ama dediğine katılıyorum Uğur. Mesela benim de Almanya'daki gözlemim, Avusturya'da da aynı gözlemim olmuştu. Çok uzun çalışmıyorlar. Onun yerine çalıştıkları zamanı çok verimli bir şekilde ve çok üretken bir şekilde geçiriyorlar.
Çok konsantre çalışıyorlar.
Evet. Çok konsantre çalışıyorlar, evet.
Yani, Bizde toplantıdan çıkınca hani şey yapılır ya, çıktık abi toplantıdan, bir saatlik toplantı, Allah kafamı sıçtı, bir kahve alayım, bir su alayım, hani iki dakika ara vereyim, yok. Yani direkt koşarak bilgisayarına gidiyor adam yani, kod yazmaya.
Bizde de şey oluyordu, mesela bir toplantıya ara verelim dediğimiz zaman İsveçliler, 5 dakika ara verelim diyorlardı. İsveç 5 dakikası mı, işte Hindistan 5 dakikası mı, Türk 5 dakikası mı, onu tartışıyorduk.
Evet.
Yani çünkü İsveç 5 dakikası 4 dakika
50 saniye falan. Aynen abi. Mert, sende ne vardı peki bu konuda? Hani garip gelen.
Yani bana garip gelen şeydi aslında. Yani sana ne yapacağını söyleyen hiç kimse yok burada. İngiltere'de öyle bir şey var. En azından benim çalıştığım firma öyle. O yüzden mesela ortada bir iş varsa o işi birisinin sana vermesini beklemeden senin üstlenip alıp devam ettirmen gerekiyor. Bazı insanlar bunu alıyorlar, devam ediyorlar. Benim aklımda şey canlanmaya başlamıştı. Yani hani acaba kim bu işi yönetiyor falan. Öyle bir şey yok. Herkes kendi başına bir şekilde işi götürüyor. Kimse neden bu benim işimi yaptın demiyor kimseye. Ortada bir iş varsa alınıyor, devam ediliyor, yapılıyor. Yani bu şeyde yazılım yaparken gelen bir ticket de olabiliyor. Ya da mesela şey de olabiliyor. İşte yer düzeni ayarlanacak. Birisi o işi üstleniyor. İşte sen şuraya otur, sen şuraya otur diyor. Ama o kişi senin yöneticin falan da değil. Türkiye'de olsa çok daha farklı olurdu. Olay krize dönerdi. İşte yok sen bana nasıl bunu dersin falan gibi. Burada öyle bir şey yok yani. Burada hiç kimse kimseye o açıdan bakmıyor. Kimse kimseden üstün olduğunu düşünmüyor. Çok güzel bir şey yani bu.
Bir de benim şöyle bir gözlemim olmuştu. Tamamıyla iş çıktısına ve işin kalitesine odaklandıkları için geri besleme verme ve eleştiri yapma konusunda da çok rahatlar ve direktler.
Evet.
Buna alışkın insanlar için ya da bunu kişiselleştirmeyen kişiler için bence çalışması harika ve çok hızlı bir üretkenliği tetikliyor bu. Ama genellikle bizim toplumumuzda bunu kişisel olarak alma ve kişiselleştirme çok söz konusu oluyor. Örneğin biz yurt dışına göndereceğimiz kişilerde mutlaka bunu konuşuyoruz, bu konuyu. Çünkü geri besleme gelecektir. Yaptığınız işe doğru da eleştiri olacaktır. Ama bu gerçekten sadece sizin işinize yönelik bir eleştiridir. Hani sizin kişiliğinize dair bir eleştiri değildir. Bunu böyle anlamayın diye. Biraz o gidecekleri toplumun kültürüyle de birleştirerek bu tarz mesela açıklamalar yapıyoruz.
Evet, bu çok önemli. Yani ben tamamen kendim Stack Overflow'dan buldum. Geldim, araya hiç kimseyi koymadım. Hani İK firması da yoktu. Ve bu bilgilerin hiçbirine sahip değildim yani. Ve bunları kendim tecrübe edip öğrenmek zorunda kaldım. 2-3 evet, kere böyle çok fena yani suratımdan düşen bin parça şekilde dışarı çıkmıştım falan var. Böyle ben bir hava alayım ya geleyim falan diye. Allah Allah ne oluyor ki şimdi niye uyuz oldular bana acaba falan diye. Halbuki evet, sonra anlıyorsun ki aslında sana uyuz olmuyorlar yani. Adam kendi işini bir sonraki aşamaya taşımak için sana eleştiride bulunuyor. Aynen. Ama sonra ben de intikamımı aldım. Ben de çok pis eleştirdim. İşe alım süreçleriyle.
Ya bizde örneğin şöyle bir olay olmuştu. Almanlarla girdiğimiz bir toplantıda. Bir de Almanlar gerçekten çok direktler. Yani böyle paldır küldür iyice yani çok sıkı bir eleştiri yaptılar iş çıktısına yönelik. Ve o arkadaşımın bayağı yanakları kızardı yani böyle sureti bayağı kırmızı olmuştu. ve bayağı üzülerek toplantıdan çıkmıştı. Ve kişisel algılamıştı bütün olayı. Ama sonrasında şöyle bir şey oldu. İşte mesai bitimine yakın aynı eleştiriyi yapan kişi geldi ve şey dedi. İşte o arkadaşına da varsayalım ki Ahmet olsun. Ya Ahmet hadi gel bu akşam bir bira gartına gidelim ve hani birer bira içelim. Yani, o an hani o arkadaş şimdi yüzündeki şaşkınlığı mesela ben unutamıyorum. Yani bir dakika hani o gün yani bir dakika az önce beni bu kadar sert eleştiren sen değil miydin? Şimdi bunu mu bana söylüyorsun gibi. Yani bu ikisini bence yani özel hayatla iş hayatını bence çok net ayırıyorlar birbirinden. Ve ikisini karıştırmıyorlar. Bunu becerebilen çok rahat çalışıyor. Beceremeyen de yavaş yavaş öğreniyor sanırım.
Benim insan kaynaklarıyla ilgili 3 tane kısa sorum var. Gerçekten kısa sorular. Bir, bunu merak ediyorum. Kendi sizin şirketinize yeni bir insan kaynakları personeli alacağınız zaman nelere bakıyorsunuz? Yani çünkü gerçekten farklı bir konu. Siz farklı bir uzmanlıkta insan evet, arıyorsunuz. İnsan kaynağı ararken.
Evet.
Bir de mesela teknik tarafa yönelmek isteyen İK'lara nasıl bir yol haritası çizerdin sen olsan? Veya yok yani çok zor gibi bir şey bir cevap mı verirdin? Bir de mesela yazılım ağırlıklı firmalarda insan kaynaklarının ek görevleri sence nedir şey olarak yazılımcıyı orada tutmak için?
Şimdi son soru diğer iki sorudan birazcık farklılaşıyor gibi. Ben evet, önce ikisine ortak bir cevap vereyim. Üçüncüsünü unutursam lütfen hatırlatır mısın Deniz?
Hatırlatırım büyük bir zevkle.
Yani şimdi biz nelere dikkat ediyoruz? Şimdi şu çok net. Bizim için uzmanlaşmak önemli. Ve teknik dilde konuşabilmek önemli. Dolayısıyla bu işi sevmek lazım. Yani teknik dilde konuşmayı sevmek lazım. Bilmiyorsa bir tane en azından programlama dilini öğrenmek lazım. Bunlara açık mı? Ve bunları öğrenmek için gerçekten emek vermeye hazır mı? Örneğin ben kendimden örnek vereyim. Hani ben yazılımın mutfağından çıkmış bir insanım ama 2012'de ben SHR'ı kurdum. Ve o zamana kadar da hayatımda hiç mobil teknolojiler yoktu. Hani kendim hiç uğraşmadım. Ama SHR'ı kurduktan sonra örneğin mobil alanda hem iOS tarafında örneğin hem de Android tarafında çalıştığımız roller oldu. Ve ben bunları bilmiyordum. Ama bunları öğrenmem gerekiyordu. O yüzden ben ne yaptım? Bu alanda düzenlenen teknik seminerlere gittim. Teknik konferanslara katıldım. Ve orada benim dışımdaki herkes developer'dı. Ve beni gördükleri zaman insanlar şaşırdılar. Yani burada ne işim var? Hani bu teknik bir konferans. Evet teknik bir konferans ama hani nasıl ki yazılımcılar kendilerini geliştiriyorlar. Çünkü sürekli teknoloji değişiyor ve sürekli güncelleniyor. O zaman bizim de kendimizi sürekli güncelliyor olmamız lazım. Dolayısıyla bir kere bu mentaliteye sahip insanlarla çalışmak. SHR'ın önceliklerinden bir tanesi. Yani biz buna bakıyoruz. Sürekli öğrenmeye açık mı? Yani bence bu çok çok kritik bir konu. Ve her zaman kendini geliştirmeye açık mı? Yani çünkü biz teknolojinin içindeyiz. Buna kapalıysak zaten ilerlememiz söz konusu değil. Bir diğeri de, evet biz teknik bir alanda çalışıyoruz. Ama bir diğeri de ve bence çok çok önemli bir noktası, biz insanla uğraşıyoruz. Ve insan bana kalırsa, yani ben işte mühendislik kökenli bir kişiyim ve hani bundan, yani kariyerimin ilk 10 yılı tamamıyla teknik konular içerisinde geçti. Ama şunu gördüm ben. İnsan benim gördüğüm en kompleks varlık ve en karmaşık problem. Dolayısıyla diğer bir konu da şu. Ben bu kompleks varlığı gerçekten anlamak istiyor muyum? Ve anlamak da hani ilk baştaki sorulardan bir tanesine refer edeceğim burada. Etkin dinlemekten geçiyor. Yani ben karşımdakini gerçekten anlamak için mi dinliyorum yoksa çek atmak için mi dinliyorum? Yani ben mesela pek çok adayımda şu söylemle çok karşılaştım. Bir kere çoğu yazılımcı ya da yazılım mühendisi İK'cıları sevmiyor çünkü kendilerini bir duvara anlatır gibi hissediyorlar. Niye anlattın?
Evet.
Boşu boşuna anlattın. Yani zaten anlattıklarının hiçbirisi karşı tarafa ulaşmadı. Yani bunu hissediyor zaten. Dolayısıyla ne anlamı var ki benim bir İK'cıyla görüşmenin? Yani o kadar kötü bir şey ki. Yani ben kendimi anlatıyorum ve boşuna anlatıyorum.
Aslında biraz da yani psikolojiden de anlamak gerekiyor. Kesinlikle. Herhalde. Yani yaptığın hareketlerle, mimiklerle, jestlerle.
Kesinlikle. Ama her şeyin temelinde şu geliyor. Ben anlamak istiyor muyum? Yani bu istek var mı? İstek yoksa ne kadar bilgi olursa olsun ilerleyemiyoruz bence. Dolayısıyla bizim için önemli olan şey şu. İyi bir teknik bilgi ve bunu örneğin psikoloji gibi hani insanı anlama üzerine kurulu bir bilimle bunu harmanlama. Örneğin bizim içimizde hem mühendislik kökenli kişiler var, hem psikoloji kökenli kişiler var, hem de işletme kökenli kişiler var. Biz bütün bunları harmanlayarak bir takım oluşturduk aslında. Çünkü yaptığımız işin bir tarafında insan, bir tarafında da teknoloji var. Yani biz de bunun kesişim kümesi olmak zorundayız diye düşünüyorum. Deniz, bu ilk iki sorunun yanıtı oldu mu?
Oldu ya, yani fazlasıyla oldu, çok etkilendim ya hakikaten. Şey olarak çok titiz yaklaşıyormuşuz konuya, gerçekten bu kadar tahmin etmiyordum.
Ya ama şöyle bir şey var Deniz. Ya teşekkür ederim. Yani ama zaten yani şunu söyleyeyim. Şimdi ben sizin yaşadığınız problemleri tahmin edebiliyorum çünkü onların aynısını ben de yaşadım. Ve hani şu soru sorarken buldum kendimi. Yani neden bizi anlayan bir İK'cı yok? Ve hani ben kariyerimde bundan sonra ne yapabilirim diye soruyorum. Ve bu sorunun yanıtını alabileceğim profesyonel bir destekçim yok. Bunu ancak kiminle konuşabiliyorum? İşte proje yöneticimle konuşabiliyorum. Teknik liderimle konuşabiliyorum. Ya da arkadaşlarımla konuşabiliyorum ama onlar da sadece kendi bakış açılarıyla bana cevap verebiliyorlar. Ve ne kadar acaba gerçekten beni düşünerek cevap veriyorlar. Dolayısıyla hani bunun profesyonel bir şekilde ele alınması ihtiyacını ben kendimde hissetmiştim. Yani aslında kendimle ilgili bir soruna cevap ararken ben hani dedim ki ya o zaman bizim içimizden birilerinin çıkıp hani bu konuya bir el atması gerekiyor. Çünkü bu hani bana göre kanayan bir yaraydı. Ki recruitment gerçekten çok çok kritik. Yani şöyle mesela şimdi ben HR alanına daldıktan sonra biraz daha görmeye başladım. Özellikle IT alanında 2030 yılına doğru giden bir talent shortage ya da iş gücü kıtlığı söz konusu. Yani bununla ilgili araştırmalar yapılmış. Bunu gördüm ve 2030 yılında çok ciddi bir talent shortage. Tüm dünyada global bir iş gücü krizi yaşanacağı öngörülüyor.
Arkadaşlar sıkın dişinizi, zengin olacağız 13 sene sonra.
2013 demiştim. Pardon, çok özür dilerim. 2013 mi dedim? 2030 demek
istedim. Yok, 2030. 13 yıl sonra.
Biz hesapladık. Ha. Evet.
Tamam, yanlış söyledim. Evet.
Ben çocuğa yazılım öğretemeyeceğim.
Yani küresel bir yetenek krizi, iş gücü krizi bekleniyor. Ve bunların ağırlıklı olarak yaşanacağı ülkeler de Avrupa ülkeleri. Örneğin kırmızı alarm veren hani ülkeler içerisinde Almanya var. Onun dışında Fransa var. İngiltere var. Kanada var. Yani işte Amerika hala sınır değerlerini koruyabiliyor. Şimdi böyle bir durum söz konusuyken yani yetenekleri bulmak zaten, yani yetenekleri bulmak ve sonrasında da bunları bu yetenekleri doğru bir yerde konumlandırmak. Yani sadece yeteneği bulmak da yetmiyor bana kalırsa. Onları doğru bir yerde konumlandırmak. Bu çok çok kritik bir iş haline gelmiş durumda. Ve aslında bununla ilgilenmesi gereken kişiler İK'cılar. Ama yaptık bana kalırsa, yani belki biraz fazla büyük bir eleştiri gibi de algılanabilir. Yani öyle algılanmak da istemem ama bana kalırsa bu kadar önemli bir konu üzerinde çalışırken kendileri daha bunun bilincinde değiller. Yani mühendislik yaklaşımı getirmek derken biraz da bunu kastediyorum. Çünkü bu konu yani o kadar önemli bir hal almış durumda ki özellikle Endüstri 4.0 ile de birlikte sadece firmaların, organizasyonların ele alacağı boyutun ötesine geçmiş durumda. Yani şöyle örnekler vereyim. Örneğin Amerika'da işte geçtiğimiz yıl ya da ondan önceki yıl işte Obama bir hareket başlatıyor STEM konusu için. Yani Science, Technology, Engineering, Mathematics alanları için. Tech Hire projesi. Yani tamamıyla teknoloji üzerine bir recruitment platformu yarattılar orada. Bunun bir benzeri Avrupa genelinde yaratıldı. Belki yine hani eminim pek çoğunuzun bilgisi vardır. Yetenek kıtlığı hani o kadar ciddi bir boyutta ki hani foreign talents ve hani women talents bunlara da ayrıca ağırlık verilmeye başlandı. O yüzden işte pek çok yerde işte Girls Go Informatik, Women Tech Makers, işte hani kadınların yani IT'ye özendirilmesi, cesaretlenmesi yönünde etkinlikler, organizasyonlar düzenleniyor. Benzer şekilde işte çocuklar daha ilkokul çağından kodlamayla tanıştırılıyor ki hani şimdiden yetişsinler. Biz hani çocuklarımızı şimdiden yetiştirelim ki 2030'lara, 2040'lara geldiğimizde bu krizle baş edebilelim. Yani bu bayağı ciddi bir konu. Dolayısıyla biz aslında çok ciddi bir konu üzerinde olduğumuzu keşke farkında olabilsek ya da hani İK'cılar farkında olabilseler. Hani gördüğünüz gibi bu artık sadece organizasyonlar bazında ele alınan bir konu değil. Yani devletler ve hatta hani non-profit organization yani sivil toplum kuruluşları tarafından ele alınan bir boyuta gelmiş durumda.
Orada şey soracağım. Şimdi biz aslında geçtiğimiz haftalarda bu konu hakkında böyle bir biraz düşündük. İsveç'te yaşayan başka bir arkadaş daha vardı o hafta programda. Mesela dedik ki IT sektörü, evet Başar'la beraber konuşuyorduk. O hafta Uğur yoktu. Uğur'un yerine hemen başka bir İsveç'te çalışanı bulduk. yani şeyi konuşuyorduk. Şeyi konuştuk. Yani mesela Türkiye'de özellikle IT sektöründe çalışan gerçekten çok az kadın var.
Evet.
Benzer şekilde Avrupa'da da öyle. Mesela İngiltere'de yani bizim firmada çok az var.
Evet.
İşte kadın yazılımcı özellikle. İşte o zaman Başar şeyden bahsetti. İsveç'te kendi firmalarında da gerçekten çok az varmış. Yani sence bunun sebebi ne? Yani neden kadınlar bu dala çok fazla girmek istemiyorlar? Ya da böyle yani bir, aslında bunu bir kadınla beraber tartışmak daha anlamlı herhalde.
Biz kendi aramızda tartıştık. Olmadı.
Evet, siz kendi aranızda tartıştınız ve neye kanaat getirdiniz?
Ya, yani aslında sonuca varamadık.
ben yoktum.
Ya evet. Aslında güzel teoriler de çıktı da hani şey olarak değil de hani kesinlikle hani bir yetenek bilmem ne falan alakası yok bu konu. Sanki hakikaten istemiyorlar ve böyle yazılımdaki insanları böyle bir garip, asosyal şey varlıklar olarak görüyorlar gibi bir kanıya vardım ama. Ya kanıya varmıştım ben şimdi herkesinizle konuşmayayım.
Biz varmadık.
Ya ben şöyle düşünüyorum. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Ben Harvard Business Review'da yazılar yazıyorum. Ve bu yazdığım yazılardan bir tanesi de tam da bu konu üzerineydi. Hani hatta yazımın başlığında şey diye koymuştum. Kim demiş kadınlar yazımdan anlamaz diye. Diye bir başlık koymuştum. Dolayısıyla Deniz, az önce sen konuşuyordun galiba. Hani bu evet, yetenek, evet. Yetenekli olup yeteneksiz olmakla alakalı bir konu değil diye. Evet, katılıyorum ben de buna. Hatta bu yazı üzerinde çalışırken bayağı da bir araştırma yapmıştım. Ve şunu gördüm. Zaten hepimiz biliyoruzdur bir kere. Hani Edel olursa hepimiz biliyoruzdur diye düşünüyorum. Hani inventor of scientific computing diye geçen insan. Hani bununla başlıyor İngiltere'de. Sonrasında aslında işte mesela Lady Lamar var. Hani Bluetooth'un işte Wi-Fi'nin hani kaşifi olarak bilinen. İşte Anita Burke var. Hani geçmişe baktığımız zaman tarihte kadınların aslında teknik konularda, mühendislik konularında ve matematik konularında bayağı güçlü olduğunu görüyoruz. Ama bu 80'lere doğru gelindiğinde, yani o araştırmayı yaparken karşılaşmıştım. 80'lere doğru gelindiğinde bir kırılmaya uğruyor. Ve ondan sonra kadınların bu özellikle STEM major'ındaki sayıları giderek azalmaya başlıyor. Bu sefer hani o yıllarda ne olmuş diye bakılmış. Ve çok enteresan. Bu biraz psikolojiyle de alakalı. Şöyle, yani pek çoğunuz eminim bunlarla karşılaşmışsınızdır. İşte PC'ler, Commodore'lar, işte Amiga'lar falan giriyor hayatımıza. Ve bunlar daha çok erkek çocukların oyuncakları olarak hayatımıza girmiş oluyor. İnsanlar çocuklarına hediye alacakları zaman, eğer erkekse evet bir Commodore 64 düşünüyor mesela, ama eğer bir kız çocuksa yine bir mesela oyuncak bebek almayı tercih edebiliyor. Ve bu çok büyük bir etkisi olduğu çıkmış ortaya. Çünkü o zaman erkekler daha küçük yaşlarda bilgisayarla tanışıyor. Buna bir merak daha küçük yaşlarda oluşmaya başlıyor. Ama kadınlara geldiğimizde böyle bir ilginin küçük yaşlarda başlaması söz konusu değil. Kadınlarda genellikle şöyle olmuş. Özellikle Türkiye çerçevesinde konuşacak olursak. Hani üniversite sınavı gibi bir durum söz konusu. Üniversite sınavında hani kız öğrenciler çok başarılı oldukları zaman doğrudan mühendisliğe ve en yüksek puanlı bölümler olarak da işte bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği ya da endüstri mühendisliği gibi alanlara yönlendiriliyorlar. Ve aslında çoğu daha o zaman böyle bir alanın var olduğuyla tanışıyor. Yani bilgisinin ve zekasının sonucunda eğitim sisteminin onu sürükleyişi ve ondan sonra bu alanla tanışması. Yani bu çok geç olmuş oluyor erkeklerle. Dolayısıyla da hani birinci sınıfta belki bir araya geldiklerinde yani bir erkek öğrenci yani çoktan belki en azından bir programlama diline hafif bir giriş yapmışsa, bir kız öğrenci belki bunu hayatında hiç görmemiş bile. Yani bir hani bir kodlama yapacağı bir ekranı belki açmamış gibi. Hani hiç karşılaşmamış. Dolayısıyla çok geriden gelmiş oluyorlar. Ve bu bayağı cesaretli kırıcı oluyor.
Dolayısıyla evet, ben birinci örneğim aslında. Tam söylediğin erkeklerden biriyim mesela ben. Bildiğin 6 yaşında Commodore geldi önüme. Oradan başladı. direkt aynı örnek. Başka var mı içimizde öyle?
Ben de 91-92 gibi geldi yani bize. 386.
Bana Amiga almışlardı.
Bak abi 3. Mert senin ne abi? Atari 500.
Bende de Commodore 64 vardı. Yani bizim evde hep varmış zaten bilgisayar. Babam ilgiliymiş. Ama dediğine katılıyorum aslında. Çok güzel bir konu taraftan yaklaştın bence. Ebru. Yani mesela bir psikolog bir arkadaşım var benim. Oğlu var onun da. Mesela oğlunun işte şey almış, elektrik süpürgesi almış oğluna. İşte ne bileyim mutfak seti almış. Normalde erkek çocuklarına Türkiye'de pek fazla almamayı tercih ederler. Ama mesela o da hani o tarz şeylere de yatkınlığı olmasını istiyor. Ve hani bir psikolog olarak da bunu öneriyormuş zaten kendi danışanlarına. Yani kesinlikle katılıyorum söylediklerine.
Yani
gerçekten çok etkili.
Evet. Ama şeyde haklısın. Bu insan kaynağıyla ilgili bir kriz çıkacaksa 2030'larda bu konuda yani kadınlara da ihtiyaç var. Büyük ihtimal erkekler olarak bu açık kapanamaz sadece.
Kesinlikle. O yüzden kadınların mutlaka bu noktada cesaretlendirilmesi gerekiyor ve desteklenmesi de gerekiyor. Örneğin Jungle Girls diye bir oluşum var. Biz SHL olarak bu oluşuma destek veriyoruz. Aynı şekilde Women Tech Makers oluşumuna da destek veriyoruz. Cesaretlendirilme noktası da biraz bu stereotiplerden geliyor. Hani burada annelere de çok iş düşüyor. Hani şimdi iyice böyle projeye belki gireceğiz ama hani ya bu erkek işidir, bu kız işidir. Hani böyle bir ayrım yapmaksızın annelerin de çok yönlendirmeleri önemli. Çünkü üniversite çağına geldiğimiz zaman bir kız öğrencinin daha ilk defa belki bilgisayarla tanışırken yanında oturan erkek öğrencinin hani çoktan bir şeyleri yapıyor olduğunu görmek inanılmaz cesaret kırıcı bir şey. Dolayısıyla hani ya bunu ben de yapabilirim. Bunu görmesi gerekiyor. O yüzden de bu tarz oluşumları ben çok faydalı buluyorum.
Belki günümüzde daha kolay olabilir ya. Çünkü artık hani internet, bilgisayar çok daha kolay ulaşılabiliyor yani.
Evet, evet. Kesinlikle katılıyorum Uğur. Yani artık yani yeni şu an var olan jenerasyon ve bundan sonrakilerde ben de böyle bir sorun olacağını düşünmüyorum.
Aslında buradan şey de diyelim yani hani Code Fiction topluluğu olarak biz de çok fazla destek verme taraftarıyız böyle şeylere. Eğer hani bir şekilde bunu dinleyen birileri varsa kesinlikle bize ulaşsınlar. Yapabileceğimiz herhangi bir şey varsa yardımcı olmak isteriz. Duyurulacak bir şey varsa duyurmak isteriz. Her şekilde yardımcı olmayı çok fazla istiyoruz.
Evet.
Ben şeyden bahsedeceğim aslında Ebru. Şimdi sizin web sitesi önümde açık. shr-consulting.com. Orada bir harita var, dünya haritası var.
Evet.
Haritaya zoom yaptıkça böyle en uzaktan bakınca 20 tane iş ilanı görüyorum. Yavaş yavaş yaklaştığında Türkiye'de 14 tane, Avrupa'da 6 tane var. Şu anda aktif. Biraz bunlardan bahsedebilir misin? Çoğunluk Almanya'da sanırım. Çek Cumhuriyeti var.
Evet.
Başka neler var?
Hollanda vardı. Şu an hala açık var mı bilmiyorum. Ve İsveç var. Şu an yani son aylarda özellikle ağırlıklı olarak Almanya ve İsveç'e odaklanmış durumdayız. Bu talent shortage'den bahsettik ya, yetenek krizinden. Evet. Ve bundan özellikle etkilenecek olan ülkeler arasında da Avrupa ülkelerini saydık. Dolayısıyla bu ülkeler aslında şimdiden önlemlerini almaya başladılar. Bunun çözümlerinden bir tanesi de yabancı, onlara göre yabancı yeteneklere odaklanmak. Burada ben şunu söylemek istiyorum. Ben Türk mühendisinin gücüne çok inanan bir insanım. Türk yazılımcısının gücüne, kapasitesine, potansiyeline çok inanan bir insanım. Zaten bundan önceki firmamızın çıkış noktası da buydu. Yani biz kualifikasyonları yüksek insanlarız. Dolayısıyla bizim önümüze ne kadar zor işler gelirse gelsin, biz onları en iyi şekilde, en kaliteli şekilde yaparız. Yeter ki hani bu kaynağı yakalayabilirim. Dolayısıyla SHR'da da şu an yapmaya çalıştığımız şey bu. Yani Türk mühendisinin ve Türk yazılımcısının gücünü uluslararası platformda göstermek.
Peki şu anda hangi alanlarda yazılımcı arıyorsunuz? Hangi rollerde kişiler arıyorsunuz?
Şöyle, İsveç tarafı için daha çok mobil teknolojiler alanında hem development rolleri var hem de test mühendisliği rolleri var. Bu arada test mühendisliği tarafı da benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'deki anlayışla yurt dışındaki anlayış daha farklı birbirinden. Şöyle ki, Türkiye'de test mühendisi dediğimiz zaman şöyle ifade edebilir miyim? Belki daha rahat anlaşılır. Software Test Engineer. Bunu kastederken yurt dışında, örneğin İsveç'te ya da Almanya'daki şu an var olan rollerimizde yine test mühendisi ararken aslında aradığımız kişi developer in test. Yani oradaki test mühendisliği bu continuous delivery ve continuous integration ile birlikte özellikle test otomasyonunun ön plana geçmesi ve burada da tabii ki development skill'lerin öne çıkması. Bunu görüyoruz. Muhtemelen Türkiye'de de bu yavaş yavaş bu tarafa doğru evrilecektir diye düşünüyorum ben. Şimdi tekrar hani soruyu toparlayacak olursak dediğim gibi mobil teknolojiler alanında hem test mühendisliği hem de development alanında arayışlarımız var. Gömülü yazılım tarafında Almanya için arayışlarımız var.
Hı-hı. Hangi teknolojiyi arıyorsunuz orada? Hangi dilleri bilmesini istiyorsunuz?
C ve C++. Hı-hı. Onun dışında Java development tarafında çok rolümüz var. Yine Almanya için özellikle. İsveç için de var yine. Java tarafındaki beklentiler. Java development tarafındaki beklentiler. Bir de zaman zaman Hollanda'dan, Çek Cumhuriyeti'nden ya da yine şu an mesela Almanya'dan .NET rollerimiz var. .NET tarafında development rolleri.
Süper. Çok süper. Yani eğer buraları dinleyen arkadaşlar buralara kadar bize katlandılarsa ki bence eminim gelecekler. Buraya kadar bekleyecekler. Yani herhalde ilgilenirler. Zaten web sitesinde ilanları da Twitter üzerinden paylaşırız. Hı-hı. Diyelim. Hı-hı. Yavaş yavaş kapatalım mı? Yani bayağı oldu. 45 dakika diye seni şey yaptık ama bir saat.
Umarım
bir saati bulduk.
Keyifli olmuştur.
Kesinlikle çok eğlenceli oldu.
Müthişti.
Yani ya biz... keyifliden ziyade aydınlatıcı da oldu yani.
Ya teşekkürler. Yani şöyle söyleyeyim hani muhtemelen eğer İK'cılar dinlerse bayağı eleştiri alırız diye düşünüyorum. ama hakikaten bu iş yapılacaksa bu şekilde yapılmalı diye düşünüyorum. Ve hani belki son olarak şunları söyleyebilirim. Dedim ya hani Türk mühendisinin ve Türk yazılımcısının gücüne çok inanan bir insanım ve bunun gerçekten uluslararası platformda gösterilebileceğini gördüm ve bunun daha ileriye taşınması için şu an çabalamaya devam ediyoruz. Çünkü şu bir gerçek. Eğer yazılımsa söz konusu olan şey gerçekten en değerli varlık burada insan. Yani bunu hiçbir şekilde atlamamak gerekiyor. Bir de benim biraz takıldığım bir konuya değinip kapatacağım. Şimdi Endüstri 4.0'dan konuşuyoruz. Yani son bir yıldır özellikle bu kavram çok önde. İşte Endüstri 4.0 ile birlikte büyük veri, nesnelerin interneti, bulut teknolojileri, siber güvenlik. Hani bunlar artık iyice bundan sonra konuşacağımız teknik konular haline gelecek yoğunluklu olarak. Ama Türkiye'nin şöyle bir gerçeği var. Biz ne yazık ki endüstri devrimini kaçırmış bir ülkeyiz. Endüstri 4.0 evet. Dediğimiz şeyse bana göre aslında yani doğru sözcüklerle anlatmaya çalışacağım. Yanlış anlaşılmaması için. Bana göre bir nevi bilişim devrimi. Yani endüstri devrimi derken endüstri 4.0'la bir bakıma bana göre bilişim devrimi. Dolayısıyla şunu gönülden istiyorum. İnandığım bu gücümüzle biz evet endüstri devrimini kaçırmış olabiliriz ama önümüzde bilişim devrimi gibi ya da endüstri 4.0 gibi yakalayabileceğimiz bir fırsat var. Ve bunu bence çok iyi değerlendirmeliyim. Ve burada gerçekten Türkiye olarak fark yaratabiliriz. Yeter ki bunun bir kere bilincinde olalım ve bunu yakalamak için de var gücümüzle çalışalım.
Süper. Çok da güzel. Bence harika bir oldu. Harika bir kapanış konuşması oldu. En büyük derdimiz bu. Kim yapacak diye her seferinde strese giriyoruz.
Aynen abi. Hiç kimse bir şey demesin.
Bundan sonra ben müziği yavaştan sesini arttırmaya başlıyorum o zaman. Çok teşekkürler.
Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Ben zaten her zaman böyle yazılımcılarla sohbet etmekten inanılmaz keyifliyorum. Ben sizin için
çok güzel. Çok güzel.